Antalya Tekelioğlu İlhak Kütüphanesi ses kayıt stüdyosunda seslendirilen bu kitap, yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayımlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Kitabın adı Kutsal İsyan 1, yazan Hasan İzzettin Dinamo. May Yayınları İstanbul 1966 birinci baskı, 411 sayfa. Seslendiren Asuman Ünal. Arka kapak. Kurtuluş Savaşı'nın oluşumu bugüne değin çeşitli sebepler yüzünden ulusa saklı kalmıştır. Bir ulusun son gücüyle büyük emperyalist ve istilalci devletlere karşı giriştiği özgürlük savaşının genç kuşaklar tarafından saklı kalmış yanlarıyla bilinmesinde gerçek yararlar vardır. Kutsal İsyan bu noktadan hareket eden dünya edebiyatının büyük ve modern epopesi olan 6 ciltlik bir eserdir. Türk Kurtuluş Savaşı bu kitaplarda tüm kahramanlarıyla yerini almaktadır. Kutsal İsyan'da emperyalist milletlerin silahsız ve barışsever insanların yaşadığı bir ülkeye nasıl saldırıp bunları yok etmeye çalıştığını, altınla bayrağını, toprağını, özgürlüğünü satan bireyci kişiler yanında vatansever halkın kanıyla kazandığı özgürlük savaşının kanlı hikayelerini okuyacaksınız. Kutsal İsyan bir ulusun bağımsız yaşayabilmesi için neler yapması ve nelere katlanması gerektiğini göstermektedir. Bu eser salt tarihi bir roman değildir. Dış düşmanlarla iç düşmanların el ele vererek özgürlüğünü boğmaya çalışanlara karşı Türk ulusunun açtığı savaşın kanlı ve mutlu öyküsüdür. May Yayınları. Kutsal İsyan, sayfa 6, 1. ayrım, sonsuz kaçış. Denizde bulunan kimse rüzgarın keyfine tabidir, Danimarka atasözü. İri yarı Talat Paşa ile ince uzun boylu İhsan Namık Bey karşıdan rüzgarın yüzlerine çarptığı soğuk Kasım yağmurunun etkisiyle sırtları kamburlaşarak iri adımlarla yürüyorlardı. Talat Paşa'nın sırtında kül rengi bir pardesü vardı. Alacakaranlıkta daha koyu görünen bu pardesünün içinde kocaman gövdenin attığı adımlar pek kararlı ve umutlu değildi. Bebek yolunun sağında boğazın suları coşkun bir ırmak gibi Marmara'ya doğru akıyordu. Bebek uyuyordu. Konuşan, kımıldayan yalnız tabiatın vahşi güçleriydi. 1918 yılı Kasım'ının Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan bu sıkıntılı gecesinde saat 23 sularında Talat Paşa sonsuz kaçışının henüz başlangıcında bulunuyordu. Bir ara durdu, gözleriyle çevresini araştırdı. Gerek deniz kıyısında gerekse duvar diplerinde hiç kimse görünmüyordu. Issız korularda rüzgarın ve güz yağmurunun gürültü ve hışıltısından başka bir şey duyulmuyordu. İhsan Namık Bey'e, ''Hani burada buluşmayacak mıydık?'' diye sordu. ''Acaba Enver nerede kaldı?'' Sonra şapkasından yüzünü süzülerek kalın, kara ve düşük bıyıklarının ucundan akan yağmur sularını kocaman elinin iri parmaklarıyla silmeye çalıştı. Arkadaşı, ''Daha ileride buluşacaktık paşam, şu burnu dönelim.'' dedi. Yeniden yürümeye başladılar. Sağ yanlarından büyük bir gürültü ile akıp giden deniz büsbütün hırçınlaşmıştı. Boğaz yağmuru bu iki umutsuz yüzü daha insafsızca dövüyordu. En sonra burnu döndüler. Burada boğaz rüzgarından birisi fesini, öbürü de şapkasını kurtarabilmek için her iki yolcu da ellerini başlarına götürmek zorunda kaldı. Talat Paşa, ''Ne de berbat güne rastladı.'' dedi. ''İnsan bir kere düşmeye görsün, artık ona tabiat da acımaz olur.'' Biraz ileride güzel bir yalı yükseliyordu. Şahneşini hırçın suların üzerine doğru uzanmıştı. İhsan Namık Bey, işte oradalar dedi. Gerçekten de yalının geniş saçağı altında iki gölge seçiliyordu. Yaklaştıklarında bunlardan birinin Enver Paşa, öbürünün de kız kardeşi Medea Hanım olduğunu gördüler. İmparatorluğun başkumandan vekilini son yolculuğunda uğurlayan biricik kara gün dostu bu idi. Dört kişi birbirine sokulmuştu. Hepsinin de gözleri denizin uzaklarındaydı. Yağmur boğazın iki yakası arasında koyu kül rengi bir yerde gerdiğinde Anadolu yakası büsbütün yitip gitmiş gibiydi. İstanbul'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den İstanbul'a geçen vapur ve takaların fenerleri bu perde arasında daha çok kızarıyor ve eriyordu. Bunlar arasında bekledikleri ışık yoktu. En sonra karşıdan bir projektör parladı. Işıkları gittikçe büyüyüp güçlenerek yaklaştı. Biraz sonra da yalının rıhtımına yanaştı. Bu torpidodan gelen bekledikleri motordu. Motor homurtularla rıhtıma yanaşınca içinden iki sarışın Alman denizcisi karaya atladı. Motoru karaya yanaştırdılar. ''Hereyim bitti.'' dediler. Enver Paşa kız kardeşi Mediha ile sarılmış öpüşüyordu. ''Yolun açık olsun inşallah. Yine alnın açık dönersin ağabey. Hiç merak etme Mediha, yine döneceğim. Döneceğiz, beni bekleyin. Size her zaman haber göndereceğim.'' Alman denizcilerden biri "Chanel bitti" diye bağırdı ve bu anda kolundan tuttuğu Talat Paşa'yı motora bindirdi. Enver Paşa da kız kardeşinden ayrılarak denizcilerin yardımını aldırış etmeden motora atladı ve küçük kamaraya girdi. Motor hemen yola çıktı. Rıhtım üzerinde iki hareketsiz gölge Mediha Hanım'la İhsan Namık Bey dikilmiş duruyor ve manyetize olmuş gibi uzaklaşan motora bakıyorlardı. Motor yağmurun karanlık perdesi altında gözden uzaklaşınca Mediha Hanım'ın bir hıçkırığı denizin gürültüsü arasında yitip gitti. Boğazın altın, gümüş ve masmavi yakamozlar yapan koyu lacivert suları Akdeniz'e doğru akıp gidiyordu. Motorun aydınlık kamerasında yolcular ilk kez birbirlerinin yüzlerini iyice gördüler. Talat Paşa ilkin Enver Paşa'nın yüzüne baktı. Bu yüzde büyük bir üzüntü ile büyük bir hırçınlığın ve kararlılığın izlerini de gördü. Onda yemekte olduğu güzel bir yemeğin başından zorla kaldırılmış bir adam hali vardı. Wilhelm benzeri küçük uçları kalkık ve dik bıyıkları sinirli, enerjik ve iradeli görünüşünden bir şey yitirmemişti. Yağmurla ıslanmış uzun kirpikleri onu ağlamışa benzetiyordu. İri ela gözlerinin bakışları bilinmeze atılan insanların ne denli kararlı da olsa huzursuz, tedirgin ruh halini gösteriyordu. Yanakları yine pespembe, yüzü yine bir erkek güzelininkinden tıpkısıydı. Artık üzerinde başkumandanlık üniformasından eser yoktu. Rastgele bir Avrupalı kılığına bürünmüş, başına da Talat Paşa gibi bir şapka geçirmişti. Ruhundaki enerji denize henüz tükenmemişti. Hiç de partiyi yitirmişe benzemiyordu. Fakat Talat Paşa iç dünyası daha derin bir adamdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun korkunç çöküntüsünü hem iri gövdesinin üzerindeki geniş omuzlarında hem de ruhunda duyuyordu. İçinde ömründe hiç duymadığı bir acı kabarıyordu. Bu acıyı hiçbir şeye benzetemiyordu. Enver Paşa'da gördüğü yeni bir serüvene atılan insan hali ve kararlılığı onda yoktu. Enver en sonra bir idealist ve askerdi. Fakat Talat Paşa daha realistti. Ve omuzlarında duyduğu sorumluluk yükü hiçbir idealin kanatlarının kaldırılamayacağı ağırlıktaydı. Çok sevdiği aziz yurdundan hesap vermeden bir cani gibi kaçıyordu. Yarın payitahtta bir bomba gibi patlayacak olan kaçış haberinin korkunç gürültüsünü şimdiden kulaklarında duyuyor gibiydi. "Ne bahtiyar çocuk şu Enver," diye düşündü. O şu anda Kafkas ordularının başına geçip şu ters talihin üzerine yürüyeceğini ve 4 yıldır en güçlü Alman ve Türk ordularıyla birlikte yenemediği dünya ordularını bu bir avuç Kafkas ordusu ile yeneceğini sanıyor. Fakat zarar yok, varsın öyle sansın. İttihat ve Terakki'nin son sadrazamı Enver Paşa'nın da kendisini süzmekte olduğunu sezdi. Sakalları uzamıştı. Bu 115 kiloluk adamdaki çöküntü ve zayıflama kendisini tanıyanların gözlerinden kaçmayacak gibiydi. Avuçları çökmüş, esmer yüzü daha çok gölgelenmiş ve kararmış gibiydi. Gözlerinin altı mosmordu. Yağmurun iyice ıslattığı şapkasından yüzüne sular sızıyordu. Pala bıyıklarının hafifçe kalkık uçları düşmüştü. İri siyah gözlerinin bakışları ruhundaki uçuruma doğru derinleşerek kararıyordu. Motor boğazın kuytu bir yerinde koyu kül rengi silüeti ile kararan bir torpidoya yaklaşmıştı. Bu torpido 1. Dünya Savaşı içinde Ruslardan alınan birbirinin benzeri 3 torpidodan biriydi. Savaş kabinesinin düşeceği günlerde Kasımpaşa'daki öbür 2 torpidonun yanından alınarak Alman denizcilerinin emrine verilmişti. Vahidettin'in bir kahpeliği karşısında henüz Alman ordusunun işgalinde bulunan Ukrayna'nın büyük kıyı şehri Odessa'ya doğru yola çıkacaklardı. İşte şimdi o gün gelip çatmıştı. Eski esir Rus torpidosu Feleğin bu yeni esirlerini almış Rusya'nın esir bir şehrine götürecekti. Talat Paşa ile Enver Paşa, Alman deniz erlerinin yardımıyla torpidoya bindiler. Yağmur hala sisle karışık yağıyordu. Yüzlerinden, üstlerinden, başlarından sular süzülerek kameraya indiler. İçlerinin sıcak havası birdenbire yüzlerine çarptı. Ve uzun günlerdir ilk kez kendilerini güven içinde buldular. Artık sonsuz yolculuğun ilk basamağına adımlarını atmışlardı. Arkalarında kocaman dev gibi düşman ve sevgili bir şehir yükseliyordu. Her yenilenin ardından dosttan çok düşman bulunurdu. Birkaç kara gün dostu devede kulak kalırdı. Artık yarından tez yok, herkes omuzlarını kaldıramayacağı ağırlıktaki yenilme yükünü yükleyecek, güçlü omuzlar aramaya başlayacaktı. Bu omuzlarda olsa olsa Sadrazam Talat Paşa ile Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın omuzları olabilirdi. Alman denizcileri Osmanlı İmparatorluğu'nun bu en büyük iki adamına garip duygular içinde şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Ne düşündüklerini söylemek biraz zordu. Fakat yine de bu iki yenilmiş adamda kendi büyüklüklerinin ve kendilerinin de sonlarını görüyorlardı. Biraz sonra boğazın başka bir yanından sakalından yağmur suları süzülen Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile birkaç İttihat ve Terakki büyüğü daha gelmişti. Bunlar Cemal Paşa, Doktor Nazım ve Bahaettin Şakir Beylerdi ve hepsi de şapkalıydı. Torpidonun makineleri çalışmaya başlamıştı. Gemi ahenkli bir biçimde titriyor ve sarsılıyordu. Geminin kaptanı bu büyük kaçakları "Guten Nacht" diye selamlayarak çekildi. Biraz sonra kaçak savaş gemisi boğazın karanlık sularını yararak yol almaya başladı. Bütün hızı ile Karadeniz'e doğru ilerliyordu. Çünkü yarın gün doğunca bir tehlike çanı çalabilir, İzzet Paşa'nın bütün iyi niyetleri bir yana atılarak Vahidettin'in göndereceği süratli bir harp gemisi onları yakalayıp geri getirebilirdi. Artık kaderin karanlık güçleriyle bir ölüm dirim savaşı başlıyordu. Gemi boğazdan çıkarken sarsılmaya başlamıştı. Artık Karadeniz'i görmeyen yolcular onun çalkantılı ve hırçın varlığını duyuyorlardı. Talat Paşa Enver Paşa'ya "Odessa'ya ne kadar zamanda varabiliriz acaba?" diye sordu. Denizin dalgalı, oynak ve tehlikeli uzaklıklarını sanki sıçrayarak, uçarak aşmak isteyen Enver Paşa "İki koca günden önce varamayız oraya," diye kestirip attı. Talat Paşa bunu yalnız bir can kaygısı ile sormuştu. Padişah gerçekten kendilerini yakalatmak için harekete geçebilirdi. Vahidettin hiçbir vakit sevemediği bu ittihatçı kodamanların elinden kurtulup gitmiş olmasına pek yanacağı benziyordu. Enver Paşa'ya gelince o bir an önce Odessa'ya varmaya can atıyordu. Çünkü birkaç zamandır kurduğu maverayı Kafkas ordusunun başına geçecek, sırtını Bolşeviklere dayayarak yine eski düşmanlarına kafa tutacak ve hiç olmazsa Anadolu Türklerini kurtarmak için ölünceye dek savaşacaktı. Gerek Enver Paşa gerekse Talat Paşa dün gece gözünü kırpmamıştı. Çok yorgun, bitkin ve sinir içindeydiler. Fakat ranzalarına uzanmış hala dertleşiyorlardı. Enver Paşa Talat Paşa'ya, "Paşam," dedi, "hiçbir şey kaybetmiş değiliz. İşte 100 kere söyledim, yine de söylüyorum. Ben bu İngilizlerle Fransızları en sonra yola getireceğim. Amcam Halil Paşa'ya yolladığım 260 bin altın ordularımın ilk adımlarında işe yarayacaklar. Bolşeviklerle harp halinde olmayışımız arkamızı bir tehlikeli bölge olmaktan çıkarmıştır. Bolşeviklerle el ele vererek emperyalist Batı devletlerine karşı çarpışmak imkanı doğmuştur. Bütün Kafkas Müslüman ve Türkleri, bütün Ordu Asya Türkleri, bütün Afgan, İran ve Hindistan Müslümanları hala elimizin altında bakir, taze bir malzeme olarak bulunmaktadır. Bolşevik orduları her yanda eski düşmanlarımız olan emperyalistlerin kışkırtmış olduğu yerli, yabancı ordularla çarpışmaktadır. Biz de elimizin altındaki bir Müslüman dünyasını Rusların da azılı düşmanı olan İngilizlere karşı kışkırtabilir, savaştırabiliriz. Biz bu işi yaptığımız müddetçe Bolşeviklerden dostluktan başka bir şey beklememeliyiz. Şu anda Batum, Kars ve Beyazıt'ta iki kuvvetli grubumuz vardır. 9 Haziran 1918'de kurmuş olduğum bu orduları çekirdek olarak kullanacağız. Ve Lloyd George'un bütün iştahını kursağında bırakacağız. Enver Paşa'nın anlattığı bu orduların her tümeninde 10.000 insan vardı. Ve Rusların çekilirken cephaneliklerde bıraktıkları sayısız silahla silahlandırılmışlardı. Bu ordular Ermeni tümenlerini yenmiş, İngilizlerin Enzeli yolu ile Irak'tan acele olarak gönderdiği bir müferreziyi de aynı akıbete uğratmışlardı. Enver Paşa savaşın kötü bir sonuca doğru gittiğini görünce Kafkas eteklerindeki bu dayanma yuvalarını meydana getirmişti. Enver Paşa Turancı olmakla beraber şimdi daha realist düşünüyor, Kafkaslarda kuracağı bir hükümeti yeniden kurmak istediği bir dünyanın temel taşı olarak kullanmayı tasarlıyordu. Bunun için de bütün umudu kardeşi Nuri Paşa ile amcası Halil Paşa'da ve Çerkes Yusuf İzzet Paşa'daydı. O oraya yetişinceye dek yerlerinde sapasağlam durmaları gerekiyordu. Onca zaman bütün ömrünce bu denli değerli olmamıştı. Olayların son kerte hızla geliştiği bu zamanda yalnız günlerin değil saatlerin ve dakikaların bile değeri vardı. Her çalının, her duvarın, her toprak yığınının, her deniz dalgasının ardında pusuya yatmış sayısız düşmanlar ve düşmanlıklar gizliydi. İşte bunun içindir ki kuş olup Halil Paşa'nın yanına Mavera'yı Kafkas ordusunun dost safları arasında uçmak istiyordu. O ancak bu ordunun başına geçtiği gün itilaf devletleriyle şerefli bir barış yapmak imkanını sağlayacak, böylece toptan bir yıkımın önüne geçmiş olacaktı. Sovyetlerin de güneyden gelecek emperyalist ordularına karşı duracak böyle dost bir savaşçı devlete çok ihtiyaçları vardı. Onlardan gelecek maddi manevi yardımla Anadolu'nun bu dağlık bölgelerinde batılı düşmanları bozgundan bozguna uğratmak her zaman olağandı. Gün doğunca torpido daha hızlı yol almaya başlamıştı. Torpidonun kaptanıyla beraber hepsi de arkalarından padişahın göndereceği bir savaş gemisinin ansızın ufukta belirivermesinden korkuyordu. Vahidettin onların böyle çabuk kaçacaklarını sanmıyor, hepsini birden yakalayacağı günü ve saati bir örümcek sabrıyla bekliyordu. İlk önce polis müdürü Cemal Azmi Bey ile Bedri Bey'i tevkif ettirmiş, bu tehlikeli arı yuvasını vakitsiz tedirgin etmemek için yine salıvermişti. Vahidettin Enver Paşa ile Talat Paşa'yı bütün o Bahaettin Şakir ve Doktor Nazımlarla birlikte vaktiyle onların Yakup Cemil'e yaptıkları gibi Bekir Ağa bölüğünün soğuk taş koğuşlarına tıktırmaya candan istiyordu. Şimdi ise bu sinsi düşmanın avları elinden kaçmıştı. Kim bilir onların kaçışı onu nasıl küplere bindirmişti. Bunun için yolcular Odessa'ya kaç mil ve kaç saat kaldığını soruyorlar ve tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak için dua ediyorlardı. Talat Paşa'nın istifasından sonra kurulan ilk kabine yine yurtsever insanlarla doluydu. İttihat ve Terakki büyüklerine memleketi bırakıp gitmelerini gizlice salık veren İzzet Paşa ile arkadaşları da bunu böyle biliyorlardı. Öyle sanıyorlardı ki kendilerinin çekilip gitmesiyle düşman Türkiye'ye daha insanca davranacaktı. Talat Paşa İzzet Paşa'nın düşüncesini o denli doğru buluyordu ki Enver Paşa'nın memleketten gitmemek için bir çıngar çıkarmasından bile korkuyor ve bu işin kolaylıkla olmasını istiyordu. Bunun için de Cemal Paşa ile konuşmuş ve Enver Paşa'yı yola getirmek gerektiğini anlatmıştı. Bu çocuk şimdi binbir dereden su getirir, vuruşmadan, karşı koymadan bahseder. Dedikleri ve diyeceği belki doğrudur. Allah bir insana memleketini felakete götürmüş olmak töhmetiyle vatandan ayrı düşmek cezasını nasip etmesin. Zaten dirimiz değil, ölümüz gidecek. Fakat şu anda bizim yurdu terk etmemiz gerek. Bunu Enver'e layıkıyla anlatacak birisini sen bul. Talat Paşa'nın hakkı vardı. Enver Paşa gerek Vahidettin'in emriyle gerekse düşmanlarca tutuklanmak tehlikesine karşı Kuruçeşme'deki yalısını bir kale gibi güçlendirip ölünceye dek karşı koymak ve onların eline sağ geçmemek istiyordu. Ölümünü pahalıya satmak için elinden geleni yapacağı benziyordu. Bu konuşmadan sonra İzmir valisi Rahmi Bey bu ödevi üzerine almış ve Enver Paşa'nın düşüncesini buna yatırabilmişti. İzzet Paşa onların memleketten çıkıp gitmeleri için Fethi Bey ile Okyar şöyle bir haber göndermişti. Memleketi terk etmelerinde zaruret vardır. Müteakerede İngilizler harp suçlularının kendilerine teslimini isteyeceklerdir. Bu takdirde kendilerinin harp kararı veren ve bunu devam ettiren kabine mensup ve reisi olarak bu talebe muhatap olacakları tabidir. Bu takdirde hükümet böyle bir talebe muvaffakat etmeyecek olursa memleketi tamamen işgal için fırsat arayan düşmana bu imkanı vermiş olacağız. Bunun için çok rica ederim. Yanlarına sureti katiyede Enver ve Cemal Paşa Hazeratı ile diğer rüesayı alıp muvaffakat bir zaman için memleketi terk etsinler. Ve müttefiklerimizden birisinin yanına hiç olmasa İsviçre veya İspanya gibi bir taraf diyarı teşrif etsinler. Ahmet İzzet Paşa bundan sonra Ali Fethi Bey'e şu sözleri söylemişti. Lütfen kendilerine sureti katiyede bildiriniz ki bu talebimi kabul etmedikleri takdirde istifa ederim. Muhaliflerin kulağına giden bu haber üzerine her kafadan bir ses çıkmaya ve harp suçlularının mutlaka tutuklanması gerektiği yaygaraları ayyuka çıkmaya başlamıştı. Ne var ki Ahmet İzzet Paşa'nın kabinesi bu işi yapamayacak kadar yurtseverdi. Bunun için Padişah Vahidettin'in de pusuya yatmış, bu eski ve azılı düşmanlarının üzerine atılacağı o mutlu günü hatta saati sabırsızlıkla bekliyordu. Kaçış gününün sabahında haber bomba gibi patlayınca Vahidettin'in ilk işi kaçak torpidoyu yakalamak için süratli bir torpido göndermek oldu. Onları biraz sonra İstanbul'a zafer marşları ile getiren İngilizlere kendi elleriyle teslim ederek himayelerine sığınacak ve gözlerine girmeye çalışacaktı. Yeni Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın kendi eliyle ve büyük bir gizlilik içinde tertiplediği bu kaçıştan 6 ay sonra bandırma vapuru ile Karadeniz Boğazı'nda Samsun'a doğru Talat Paşa'nın Sarı Paşa dediği pek değerli bir yolcu daha yola çıkacak. Onu da İstanbul'a yerleşmiş olan İngilizler bir harp gemisiyle kovalayarak yakalamak isteyecek. Bunu başaramayacaklardır. Nitekim ilk kaçanların ardından Vahidettin'in gönderdiği torpidoda avlarını yakalayamadan geri dönmek zorunda kalmış ve torpido yolcularını Ukrayna'nın Odessa limanına başarıyla çıkarabilmişti. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.